Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Efendim bugün Eğitim Dünyası programında İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy'u, hayatını ve kişilik özelliklerini Eğitim Dünyası programında izninizle paylaşmak istiyorum efendim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, İstiklal Marşımızın ilk kıtasında "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak, o benimdir, o benim milletimindir ancak" dediği İstiklal Marşımızın ilk kıtasında "Korkma" diye başlayan bu kıtanın yazarı, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, Mehmet Akif Ersoy yakın tarihimizin en büyük milli şairi, fikir insanı ve en dikkate değer bir şahsiyettir. Mehmet Akif Ersoy 1873 yılının Aralık ayında İstanbul'un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtinde doğmuş ve 27 Aralık 1936 Pazar günü saat 19.45'te Beyoğlu'nda Mısır apartmanında vefat etmiştir. İşte biz de bugün Eğitim Dünyası programında vefatının yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'u sadece İstiklal Marşı'nın yazar olarak değil, bir fikir insanı olarak, edebi kişiliğiyle, şahsi özellikleriyle eğitim kurumlarımızda, okullarımızda Mehmet Akif Ersoy'u her yönüyle en güzel bir şekilde anlatmak gerektiğini düşünmekteyim. Çünkü tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biridir. Ve Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin tarihinde ve gönlünde taht kurmuş büyük bir isimdir. Çanakkale şairi, Çanakkale'yi destanlaştıran şair, şair-i azam, vatan şairi, ilim, fikir ve dava adamı, örnek bir insan Mehmet Akif Ersoy, gerçekten sadece bir İstiklal Marşımızın yazarı değil, aynı zamanda Türk milleti için vatan, millet, bayrak, özgürlük ve bağımsızlık kavramlarının karşılığıdır. O Kurtuluş Savaşı'nı 10 kıtaya, 41 dizeye sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel bir şekilde dile getiren bir vatan ve millet sevdalısıdır. İşte biz de bu vatan ve millet sevdalısı Mehmet Akif Ersoy'un hayatını paylaşarak bir nebzecik de olsa gençlerimize örnek bir şahsiyet olarak anlatmak istemekteyim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Mehmet Akif'in babası Mehmet Tahir Efendi ve annesi Emine Şerife Hanım'dır. Mehmet Tahir Efendi çocuk yaşta Arnavutluk'tan İstanbul'a gelerek tahsil etmiş ve Fatih Medresesi müderrisliğine kadar yükselmiş alim ve arif bir zattır. Annesi ise aslen Buharalı olan Tokatlı bir aileye mensuptur. Ailenin Akif'ten sonra Nuriye adında bir de kızları olmuştur. Mehmet Akif 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalli Mahalle Mektebi'ne, yani bugünkü tabirle belki yuva olabilir, yuvaya gönderildi ve tahsil hayatına 4 yaşındayken başladı. Burada 2 sene ve sonra sırasıyla 3 sene iptidai, yani bugünkü anlamla ilkokul, 3 sene rüşdiye, bugünkü karşılığı ortaokul ve 3 sene mülkiye idadisine, yani lise. Sonra da 2 sene gündüzcü olarak Ahırkapı'da ve 2 senesi yatılı olarak Halkalı'da olmak üzere 4 sene de Baytar Mektebi'ne, yani bugünkü karşılığı veteriner fakültesine, veterinerlik fakültesine devam etmiştir. Ve 1893'te mektebin ilk mezunu ve birincisi olarak diploma almıştır. Bildiğiniz gibi Halkalı'da o günkü tabirle Baytar Mektebi olarak eğitim gördüğü yer, bugün Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin mekanlarıdır. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, özellikle İstanbul'da bulunan kıymetli eğitimcilerimiz, öğrencilerimiz, Mehmet Akif Ersoy'un kabri Edirne Kapı'da bulunmaktadır. Kabrinin ziyaretinden sonra da Halkalı'da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne giderek hem o havayı teneffüs etmek, hem oradaki yetkililerden Mehmet Akif'in Baytar Mektebi'ndeki hatıralarını canlandıracak hikayeleri dinlemekte fayda var diye düşünüyorum. Mehmet Akif, bu saymış olduğumuz resmi tahsilin dışında çok bilgili ve şuurlu bir zat olan babası başta olmak üzere birçok alimden devamlı olarak ders okumuş ve kendisini yetiştirmiştir. Lisana karşı, yani dile karşı, yabancı dile karşı kabiliyetinden dolayı devamlı çalışmış ve Arapça, Farsça ve Fransızcayı edebiyatlarını takip ederek ve tercümeler yaparak kendisini geliştirmiş ve bu dilleri iyi öğrenmiştir. Çocukken başladığı hafızlık çalışmalarını bir müddet ara verdikten sonra 20 yaşındayken kendi kendine tamamlamış ve Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olmuştur. Nitekim Mısır'daki son senelerinde de Kur'an-ı Kerim'le ve maliyle meşgul olarak hayatı geçmiştir. Mehmet Akif Ersoy, tahsil hayatı kadar sporcu kişiliğiyle de dikkati çekmektedir. Tahsil hayatı boyunca daima derslerinde birinci olan Mehmet Akif, aynı zamanda çeşitli sporlarla meşgul oluyor, bunları da derslerine mani olmadan en iyi bir şekilde yapıyordu. 14 yaşındayken Osmanlı toplumunda asırlardır en sevilen ve yaygın spor olan yağlı güreşe başlamıştı. 16-18 yaşlarında köy düğünlerindeki güreşlere katıldığı olmuştur. Uzun mesafeleri yorulmadan yürüyor, hafta sonları okula giderken Fatih'ten Halkalı'ya ve bazen görüşmek için Halkalı'dan Çatalca'nın köylerine yürüyerek gittiği oluyordu. Ayrıca gülle atar, ata biner ve çok iyi bir yüzücüydi. İstanbul Boğazı'nı da yüzerek geçtiği ifade edilir. Ömrü boyunca daima manevi ve fikri bir mücadele içinde yaşayan Akif merhumun, günün birinde ve ihtiyaç halinde bedenen cihat etmek için de hazır bulunmayı bir ibadet saydığı ve bunun için gayret gösterdiği bu sporcu yaklaşımından da böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Peki Mehmet Akif Ersoy bu tahsili tamamladıktan sonra ne gibi görevlerde bulunmuştur diye soracak olursak kendimize, tahsilini tamamladıktan sonra Ziraat Vekaleti Baytarlık Şubesi'nde vazifeye başlamıştı. İlk 4 sene Rumeli, Anadolu ve Arap bölgelerinde dolaşarak baytarlık yaptı. 20 yıllık bir memuriyetten sonra bir başkasına yapılan haksızlık üzerine istifa ettiğinde aynı şubenin müdür muavinliği vazifesinde bulunuyordu. 1906 yılında Halkalı Baytar Mektebi'ne Kitabeti Resmiye, resmi yazışma usulü dersi muallimliğiyle bir öğretmenlik hayatı da var Mehmet Akif'in. 1908'den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Darül Hilafe Medresesi'nde Osmanlı Edebiyatı Müderrisliğinde bulunuyor. Mütareke dönemlerinde İslamiyet'i doğru olarak halka öğretmek, yanlış bilgileri gidermek ve İslam ahlakını korumak için Şeyhülislamlık'a bağlı olarak kurulmuş bir İslam danışma, tebliğ ve irşat ilim heyeti olan Darül Hikmetil İslamiye'de üye ve baş katip olarak, yani genel sekreter olarak çalışıyor. Ve Darül Hikmetil İslamiye'nin bir yayın organı olan Ceride-i İlmiye'yi idare ediyor. İstiklal Savaşı'nı yapan 1. Millet Meclisi'nde milletvekili olarak vazife gördü. Mısır'da 1929 yılından 36'ya kadar Kahire Üniversitesi'nde Türkçe hocalığı yaptı. Bütün ömrünü okuyarak ve okutarak geçirdi. 25 yaşındayken İsmet Hanım'la evlenen Mehmet Akif'in 3 kızı ve 2 oğlu olmuştu. Sakal bırakması da evliliğinden 3 sene sonra olduğu ifade edilir. Mehmet Akif, baytarlık yaparken Arnavut'ta bulunan amcalarını ziyarete gider, Edirne merkez olarak Rumeli'yi, Adana merkez olarak Anadolu'yu, Şam ve civarını dolaşarak oradaki Osmanlı topraklarındaki ümmeti Muhammed'le buluşmayı da ihmal etmemiştir. Yine Beyrut, Kahire, El-Uksur, Medine, Şam seyahatine çıkmış, aynı yılın sonunda vatani bir vazifeyle 3 aylığına Berlin'de ve yine aynı şekilde 1915 Mayıs ayından sonra 5 aylığına Riyad, Medine, Şam, Beyrut'ta bulunmuş. 1918 yılı Temmuz ayında bir ay davetli olarak Beyrut'a gitmiş. İstiklal Savaşı sırasında halkı teşvik için Anadolu'yu ve cepheleri dolaşmış ve hayatının son yıllarında Kahire'de geçirmiş bir kişiliğe sahiptir. Mehmet Akif şiirle meşgul olmayı severdi tabii ki. Lise yıllarında şiirle meşgul olmaya başladığı bu süreci Baytar Mektebi'nde de devam ettirdi ve bu kabiliyetini ilerletti. Türkçe'ye ve aruz vezine hakim olmuştu. Arkadaşlarına uzun manzum mektuplar yazardı. Önceleri Ziya Paşa, Muallim Naci ve Namık Kemal gibi eski üstadlar tarzında şiirler nazmederken, daha sonra kendi uslubunu bularak onların tesirinden uzaklaşmıştır. Şairliğinin ilk devresinde yazdığı, yayımlanmamış binlerce mısralık eski şiirlerini yok etmiştir. Bunlardan elde sadece bazı dostlarının defterlerinde bulunan veya çeşitli dergilerde daha önce çıkmış olan 2000 mısra kadar kalmıştır. Bu eski şiirlerini Safahat adını verdiği şiir kitabına da almamıştır. Tabii Mehmet Akif Ersoy çok yönlü bir kişiliğe sahipti. Sporcu, şair, hatip ve bir o kadar da şiirleri yanında yazardı. Şiirlerini 1908'de çıkmaya başlayan ve kendisinin baş yazarlığını yaptığı Sırat-ı Mustakim dergisinde yayınladı. Bunlar o zamana kadar rastlanmamış derecede akıcı, sade, halkın hayatını anlatan ve duygularını dile getiren milli şiirlerdi. Bir zaman sonra Sebil-ül Reşat adını alan dergide yayınlanan bu şiirler tamamlandıkça Safahat genel başlığı altında küçük kitaplar halinde neşrediliyordu. 1911-1924 yılları arasında ilk 6 kitap çıkmış, 7.si ise 1933'te Kahire'de yayınlanmıştır. Mehmet Akif Bey şiirlerinden başka Sebil-ül Reşad'ın hemen her sayısına tefsir yazıları, makaleler ve tercümeler de vermekteydi. Bunların da bir kısmı kitap olarak yayınlanmıştır. Evet, Mehmet Akif büyük bir şair dedik. Muallim Naci ile başlamış olan aruz vezninin sade ve akıcı bir Türkçe ile kullanılması cereyanının ilk büyük temsilcisidir. Mizahi fıkralardan en heyecanlı şiirlere kadar en güzel Türkçe ile milletine şaheserler bırakmıştır. Şiirleri her bakımdan edebiyat tarihimizde eşsiz güzellikte muhteşem parçalardır. Basit bir hayat sahnesini anlatan mısralarında bile hemen en keskin bir zekanın şimşekleri hem de titreyen bir gönlün gözyaşları sezilir. Nitekim emsali olan, çağdaşı olan bütün büyük şair ve edipler Mehmet Akif'in yüksekliğini kabul edip bunu itiraf ve takdir eden beyanlarda bulunmuşlardır. Akif şiirlerinde ve makalelerinde sadelik, millilik, din ve ahlaka bağlılık şeklinde özetlenebilecek olan edebiyat görüşünü açıklamıştır. Kendisi en fazla önem verdiği iki değerin dil ve din olduğunu söylemektedir. Şiirlerinden bazıları bestelenmiş ve önemli bir kısmı da Arapçaya çevrilmiştir. Mehmet Akif milletiyle birlikte ağlayan bir şairdi. Balkan Harbi'nin Rumeli Müslümanlarının çoluk çocuk katledildiği, nehirlerin cesetlerle dolduğu felaketli günlerinde 1913 yılının Şubat ayı içinde İstanbul'da Beyazıt Camii'nde bir ikindi sonrası, Fatih ve Süleymaniye camilerinde ise cuma namazlarından sonra kalabalık cemaatlere vaaz kürsülerinden hitap ederek halkı birliğe, cihada ve orduya yardıma çağırmıştır. Mehmet Akif bu konuşmalarını o sırada orduya destek vermek için kurulmuş olan Milli Müdafaa Cemiyeti'nin irşat heyeti üyesi olarak yapmıştı. Bu konuşmaların ilanları günlük gazetelerde ve metni Sebil-ül Reşat gazetelerinde yayınlanmıştır. Bu savaşta, yani Balkan Harbi Savaşı'nda vahşice öldürülen mazlumların, alnına bıçakla haç çizilen ve sarıklarından asılan din adamlarının, sürüklenip götürülen masum genç kızların acı ve ızdırapları, onun feryat eden şiirleriyle milli vicdana ve tarihe yazılmıştır. Kendisinin ve derginin bütün neşriyatı daima din, vatan ve millet duyguları yapılmış ve bu yayınlar birkaç sene sonra milletçe kalkışılacak olan milli mücadelenin de tohumları olmuştur. Nitekim Mehmet Akif 1920 Şubat ayında ilk kurşunun atıldığı Balıkesir cephesine koşarak Zavnos Paşa Camii kürsüsünden halkı cihada çağırmıştır. Halkı direnmeye çağıran Haftalık dergisini çıkartmakta ve bunları düşman işgali altındaki İstanbul'da yapmaktaydı tabii ki. Üstelik Balıkesir konuşmasından sonra yine İstanbul'a döndüğü gibi çok heyecanlı ve düşman aleyhtarı olan bu konuşmasının metnini dergisinde de yayınlamıştı. Bundan sonra Sebilur Reşat işgal kuvvetleri tarafından devamlı sansür edilmiş ve kendisi de takip altına alınmıştır. Bundan dolayıdır ki İstanbul'da hizmet imkanı kalmadığını gören Akif, itibarlı ve yüksek maaşlı işini ve ailesini bırakarak 10 Nisan 1920 tarihinde milli mücadeleye katılmak üzere gizlice Ankara'ya doğru yola çıkmış, Büyük Millet Meclisi'nin ertesi günü 24 Nisan yani 1920'de Ankara'ya varmış, gider gitmez faaliyete geçerek 28 Nisan tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde de haber verildiği gibi 30 Nisan Cuma günü Hacı Bayram'ın camiinde kürsüye çıkarak halka hitap etmeye başlamış ve İstiklal Savaşı'na Burdur mebusu olarak katılmıştır. Mehmet Akif o günler için çok büyük bir hizmet olarak Ankara'da Sebilur Reşad'ı çıkarmaya devam etmiş, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon ve Antalya çevrelerini dolaşarak büyük gayesi yani dini, vatanı ve milleti uğrunda canla başla çalışmıştır. Savaş sırasında defalarca cephelere giderek gazilerle konuşmuş, onları cihada teşvik ederek yüreklendirmiş bir kişiliktir. Mehmet Akif bu hizmetleri sırasında Kastamonu'da yaptığı faaliyetlerin ayrı bir yeri vardır. İstanbul'dan ve Batı Anadolu'dan Ankara'ya geçişlerin ve yapılan silah vesaire hayati yardımların yolu üzerindeki en önemli bir liman ve merkez olan Gelibolu ve Kastamonu civarında Ekim-Aralık 1920 aylarında dolaşarak ve Nasrullah Camii'nde toplanan halka defalarca hitap ederek onların şuurlanmasını ve mücadeleye katılmalarını sağlamıştır. Bu sırada Sebilur Reşad'ın 3 sayısı da Kastamonu'da yayınlanmış ve kendisinin çok önemli olan konuşmalarının bulunduğu bu dergi sayıları binlerce nüsha bastırılarak Anadolu'ya ve cephelere dağıtılmış, camilerde, derneklerde ve askeri birliklerde okutulmuştur. Mehmet Akif'in bu konuşmaları halen İstiklal Marşımızın ne için, nasıl ve hangi gayeler yapıldığını ilk defa ve içinde yaşayarak anlatan en önemli ve en çok kıymetli tarihi belgelerdir. Mehmet Akif bir İslam büyüğü olarak halk tarafından çok iyi tanınan, sevilen bir kişiydi. Bu kişiliğiyle Ankara'ya giderek Kuvayi Milliye'ye katılmış olması bütün millet üzerinde çok müspet bir tesir uyandırmıştır. Mehmet Akif'in sağlam imanı, itidali ve aklı selimiyle o ağır şartlarda mümkün olan en meşru, makul ve doğru olan kararı vereceğine güvenildiği için onun bu harekete katılarak onaylamış olması milli mücadelenin Birinci Dünya Harbi'ne katılışımız gibi İttihatçıların sonu kötü bitecek bir macerası olacağından korkan veya devlete karşı bir isyan olduğunu düşünerek samimiyetinden şüphe eden birçok kimseyi tatmin etmiş ve onların da maddi manevi güçleriyle mücadeleye katılmalarını sağlamıştır. Onun sessiz, mütevazi ve hiç kimsenin başına kalkmadan, övünmeden, makam ve maaş beklemeden ve insanların kendisinden böyle bir şey beklemediği bir sırada her şeyini tehlikeye atarak yaptığı bu büyük fedakarlık, kahramanlık ve kısacası büyük vatanseverliğin değerini bilen tarih ve fikir adamları hiç tereddüt etmeden Mehmet Akif'e İstiklal Savaşımızın manevi önderi sıfatını vermişlerdir. Mehmet Akif bu şekilde bütün mevcudiyetiyle katıldığı İstiklal Savaşı'nı önce bütün Müslümanların başı olan Türkiye'yi, sonra da İslam alemini, hatta bütün Doğu halklarını maddi ve manevi esaretten kurtaracak bir mücadelenin başlangıcı olarak görüyordu. 12 Mart 1921'de meclis kararı ile İstiklal Marşı olarak kabul olunmuştu yazdığı şiir. İstiklal Marşımızın yazılma hadisesi de hem milletimize hem de Akif merhuma tam olarak yakışan bir özellik ve güzellik göstermektedir. İşte İstiklal Marşımızı yıl dönümünde yani 12 Mart tarihi geldiği zaman hem 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulü hem de Mehmet Akif Ersoy'u anma programında aslında yine bu konulara değiniyor olacağız. Bununla birlikte yeri gelmişken hatırlatmak isterim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Genelkurmay Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ederek bu savaşımızın manasını anlatacak, halka ve askere heyecan verecek ve diğer milletlerde bulunan milli marşlara denk olacak bir marş istemesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bütün kuruluşlarına bir genelge ile bildirdiği gibi gazetelere de ilan vererek ve birinci seçilen esere 500 ve bestesine 500 lira olmak üzere mükafat koyarak bir yarışma açmıştı. Yarışmaya 700'den fazla şiir geldi. Akif Bey işin içinde para olduğu için herkes kendisinden istemesine rağmen herhangi bir şey yazmadı. Halbuki o sırada bir paltosu yoktu ve çok soğuklarda arkadaşının paltosunu ödünç alıyordu. Sonunda Akif kendisine para vermeyeceklerini söyleyerek razı ettiler ve işte bu ihlas, samimiyet ve Allah aşkı ile muhteşem bir İstiklal Marşımızı kaleme aldı. Ve Akif mükafat olarak ayrılan parayı da Darül Mesai adlı Hilal-i Ahmer'e bağlı bir derneğe de bağışladı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu marş, İstiklal Marşı, okullarımızda ve törenlerimizde okuduğumuz bu marş, insanı heyecanlara gark eden, müthiş bir duygu çağlayan olduğu gibi, aynı zamanda aziz milletimizin Müslüman olup öz ve has benliğini bulduktan sonra kazandığı bütün değerleri, yücelikleri ve güzellikleri de tespit edip dile getiren, hepimizin hayat gayesini tespit ve ilan eden muazzam bir bildiri ve bir milli yemindir. Bunun böyle olduğu, 10 kıtalık İstiklal Marşı şiirinin Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa okunduğu 1 Mart ve resmen kabul olunup iki defa üst üste okutulduğu 12 Mart 1921 tarihli celselerinde ayakta ve her kıtası uzun uzun alkışlanarak dinlenilmiş olmasından da bellidir. Hepsi o günlerin dini ve milli kültürü iyi bilen seçkin kimselerinden olan, o sırada savaşın heyecanı içinde bulunan birinci meclis topluluğunun bu takdir ve alkışı da gerçekten çok önemlidir. Mehmet Akif, gurbet hayatı boyunca üzerinde çalışıp bitirdiği Kur'an-ı Kerim mealinin hikayesi de şairimizin dertlerle dolu hayatının acıklı sonla biten bir başka safhası olmuştur. İkinci devre Millet Meclisi'ndeki dindar mebusların Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılması için karar çıkarttıkları, Kur'an'ın Türkçe meal ve tefsirin hazırlanması işinde mealin yapılması vazifesi herkesin müşterek arzusuyla Akif Bey'e verilmişti. Tefsiri ise Elmalı Hamdi Efendi yapacaktı. Akif Bey çok mesuliyetli bulduğu ve çekindiği bu işi alim arkadaşlarının ısrarlarıyla kabul edip tamamladı. Ancak 1930'lu yıllarda başlatılan dinde reform cereyanı, dinin esasını bozucu yayınlar, ezanın aslının kanun zoruyla yasaklanması, okuyanların hapsedilmesi ve Kur'an'ın namazlarla da zorla tercümesinin okutulacağı haberleri Akif Bey'i çok üzdü. Bu kötülüğe alet olacağı endişesinden korktu, alet edileceğinden korktu ve mali Türkiye'ye göndermedi. Peki o Mehmet Akif'in tercüme ettiği mal ne oldu? Türkçe konuşan Müslümanlar için hem din hem de lisan bakımından çok kıymetli olan ve zamanın en iyi Türkçe ve Arapça bilen samim bir Müslüman edebi tarafından yapılmış olan bu eser ne yazık ki kendisine emanet edilen zatın yakınları tarafından Akif Bey'in vasiyeti yerine getiriliyor zannı ile yakılıp yok edilmiştir. Cenab-ı Hak sanki ona canı, cananı, bütün varımı alsın da huda etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda dedirtecek kadar çok sevdiği vatandan ayrı kalmasın ızdırabını hafifletmek için bu vazifeyi takdir etmiş, onu yüce kitab ile meşgul ve teselli kılmış ve sonunda her ikisini de dünyadan çekip almıştır. İşte böyle kıymetli bir şairimiz, milli mücadele kahramanımız, manevi önderimiz İstiklal Marşımızın yazarı, kurtuluş mücadelemizin manevi büyüğü Mehmet Akif'in hayatı bu savaş içerisinde kolay mı geçmiştir? Şüphesiz hayır. Mehmet Akif'in hayatı dini, milli ve vatani dertlere üzülmesinin yanında maddi olarak da sıkıntı içinde geçmiştir. Daha 15 yaşındayken çok sevdiği babasının vefatı, arkasından iki kere evlerinin yanması ve az bir gelirle yoksul kalmaları gençliğinin mahrumiyet içinde geçmesine sebep olmuştur. Sonraki yıllarda ise hür düşünceli ve doğrucu bir fikir adamı olması ve hiçbir hizip ve partiye yaklaşmaması onu her çeşitten iktidarlar için sakıncalı hale getirmiş ve daima büyük zorluklar içinde bırakmıştır. Dergisi iktidardaki partiler tarafından defalarca uzun süreli kapatılmıştır. Üniversitede kocalığından ayrılması da dergisinde tenkit ettiği politikacıların baskısıyla olmuştur. Mehmet Akif, Kahire'deki 10,5 yıllık ikameti sırasında da eşinin hiç geçmeyen nefes darlığına ve asabi bir hastalığa tutulmuş olması, çocuklarının başıboş kalması ve maddi imkansızlığı yüzünden çok sıkıntı çekmiştir. Gerek milletvekilliği, gerek memuriyetleri ve gerekse Milli Marş şairi veya Safahat gibi bir milli destan ve kültürümüz için bir eseri muazzamın sahibi oluşu sebebiyle defalarca hak ettiği emekli maaşının ne yazık ki kendisinden esirgenmesi de buna sebep olmuştur. Maaşı ölümünden 3 ay önce dostlarının gayretiyle bağlanabilmiş, ancak yine de birikenlerden ve ikramiyesinden kendisi de yoksul ve kederli ailesi de mahrum ve mahzun bırakılmıştır. Zamanın politikacıların yanlış tutumları ve halkımızın halen devam eden belki aymazlığı yüzünden milletimizin bu büyük değeri açıkçası terk edilmiş, en olgun ve en verimli çağında adeta çöllere gömülmüş, yazmayı düşündüğü birçok eserden milli edebiyatımız ve fikir dünyamız mahrum kalmıştır kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Mehmet Akif son 3 yılında Kahire Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği yapmıştır. Ancak Mısır'da uzun müddet kalan yabancılara bilhassa musallat olan siroz hastalığına tutulmuş ve durumu ağırlaşınca 17 Haziran 1936'da İstanbul'a dönmüştür. İstanbul'da yine Abbas ve Said Halim Paşa ailelerinin yardımıyla tedavi olunmuşsa da şifa bulamayarak 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etmiştir. Hastalığında da resmi bir alaka görmeyen İstiklal şairinin cenazesi birkaç kişi ve çıplak bir tabutla Bayezid Camii'ne getirilmiş, ancak vefatını duyan ve ağlayarak koşup gelen üniversiteli gençler tarafından bayrağa ve Kabe örtüsüne sarılarak etrafında nöbete durulmuştur. Namazdan sonra mezarlığa kadar tabutu omuzlarda götürülen bu büyük insan ve büyük Müslümanın naaşı, kefenin üzerine bayrak sarılarak ve İstiklal Marşı okunarak kabrine konulmuştur. Kabri bugün Edirne kapısındaki şehitlikte Mehmet Akif Ersoy meydanında bulunmaktadır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet eylesin inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, işte Mehmet Akif Ersoy milletimizin tarihinde derin izler bırakmış önemli şahsiyetlerden biri dedik. İstiklal Marşımızın 10 kıtasına 40 dizeye milli mücadeleyi mükemmel bir şekilde dile getiren bir vatan ve millet sevdalısı olarak hayatını özetlemeye çalıştık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Akif, Safahat'ta kendi dünya görüşüne uygun ve zor durumdaki memleketi kurtaracağını düşündüğü bir ideal insan tipi çizer. O, dini değerleri modern dünyanın gereklerini de dikkate alarak aklı ve iradesiyle yorumlar. Akif'teki ideal insan, manevi ve maddi değerlere de sıkı sıkıya bağlıdır. Mehmet Akif'in şahsiyetinde ve eserlerinde ideal bir insanın, ideal bir Müslümanın birçok özelliğini görmek mümkündür. O, dini, milli ve ahlaki değerlerde taviz vermeyen, kibre kapılmayan, şirke girmeyen, verdiği söze ve emanete sadık kalan, alçak gönüllü ve merhametli biridir. Akif, sadr-ı İslam'a dönmek, yani İslamiyet'in temel değerlerine, asli kaynağa dönmeyi amaçlar. Eğer çiğnenmemek isterlerse seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a diyerek Mehmet Akif sadr-ı İslam'a yönelmeyi, yani İslamiyet'in temel değerlerine yönelmeyi bu kıtasıyla, bu dizesiyle ifade eder. Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ve eserlerine bakıldığında onun kelimenin tam anlamıyla bir şahsiyet olarak çıktığı görülür. Onun şahsiyetinin oluşmasında Kur'an-ı Kerim okunan bir ev, pehlivanlı bir mahalle, deneysel bilimli okulun büyük rolü vardır. Mehmet Akif hayatında ve sanatında Kur'an-ı Kerim'i rehber edinmiştir. Akif'e göre Müslümanlar Kur'an İslam'ına, yani asıl kaynağa dönerek İslamiyet'i dünyaya yaymalıdır şeklinde ifade eder. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyen Mehmet Akif bu mısrasında da aslında bu dizelerinde de bunu ifade eder. Mehmet Akif'in şahsiyetinin oluşmasında Kur'an ve sünnet, Türk İslam yaşamının hüküm sürdüğü Fatih ve çevresiyle eğitim kurumlarının büyük etkisi vardır. Fikir ve edebiyat dünyamızda eşine az rastlanır bir dehadır Mehmet Akif Ersoy. Pek az şairin eserleri ve fikirleriyle şahsiyeti arasındaki benzerlik, hatta aniyet Mehmet Akif'inki kadar olmamıştır. Mehmet Akif çok çalışkan bir kişidir. O emek verilmeden kazanılan her şeyi haram sayardı. Akif din, mezhep ve soy farkı gözetmez, oldukça mütevazi bir kişiliği vardır. Dostlarına sıkı sıkıya bağlanır, kalabalık meclislerde susar, kendini ön plana çıkarmaktan hoşlanmaz. Ayrıca hoş sohbet ve nüktedan bir yapısı vardır. Ona göre eski, eski olduğu için atılmaz. Fena olursa atılır. Yeni, yeni olduğu için alınmaz. İyi olursa alınır, derdi. Akif, gösteriş, cahillik ve dönekliğe tahammül etmez. O, soyunu inkar edenlere iyi gözle bakmazdı. Halkın acı çekmesine göz yumanlara, vatan ve din düşmanlarına taviz vermez. Akif, dini kendi çıkarlarına kullananları da sevmezdi. O sözünde durmaya da büyük önem verirdi. Akif ümitli bir yapıda olup korkudan nefret eder. Bunu İstiklal Marşımızda da şöyle dile getirir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. İstiklal Marşı'nda güçlü bir iman anlayışı vardır. Ve der ki, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Yine başka bir dizede, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar diye Mehmet Akif ümit aşılar ve korkudan nefret edecek ederdi ve bunu da dizelerinde bu şekilde ifade ediyor. Yine Mehmet Akif bu mısralarda İstiklalin kalbi iman dolu milletimizin hakkı olduğunu söyler. O hakka tapan milletin istiklali hak ettiğini dile getirir. Akif İstiklal Marşı'nda milletimizin dini ve milli karakterini iç içe verir. O adeta secdelere kapanırcasına büyük iradenin önünde diz çöker ve Allah'a şöyle seslenir. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Mehmet Akif Çanakkale şehitlerine şiirinde Çanakkale'de şehit olanların İslam dünyasının da kurtuluş müjdesini taşıdığını belirtir. Şair yine Çanakkale şiirinde İslamiyet, şehadet ve vatanın kutsallığını güzel bir şekilde ele alır. Kendisini İslam mefkuresine adamış olan Akif, Çanakkale şiirinde şöyle der. Yaralanıp temiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor diyerek yine İslamiyetle şehadeti bir arada inceler ve bir arada anlatır. Hilal için, yani bayrağımızın ve İslam'ın yücelmesi için nice güneşler batmış, binlerce asker şehit olmuştur. Yine Mehmet Akif bir başka beytinde şöyle ifade eder. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Mehmet Akif ideal bir insan ve Müslüman olarak yaşamında Kur'an-ı Kerim'i rehber edinen, sözüne sadık ve inançlı biri olarak her türlü yolsuzluğun, cahilliğin, riyanın, nifakçılık ve vurdum duymazlığın, yani Türk İslam ahlakına sığmayan kötülüklerin karşısında olan biridir. Akif haksızlığa asla tahammül edemez. mizaç itibarıyla karamsar olan Akif, Safahat'ta kendi sıkıntılarından söz etmez. Milletine daima ümit ve azim katar. O, Türk-İslam ülküsünü bünyesine barındıran ideal bir insandır. Akif, Türk milletini İslamlığın öncüsü, kurtarıcısı olarak görür. Akif yine çalışma, gayret, azim ve umut sözcüklerini çok sever. Tembellik, azimsizlik ve karamsarlık kelimelerini asla sevmezdi. O milletimizin yükselişi için çalışmak gerektiğini söyleyerek marifet ve fazileti esas alan bir şahsiyetti kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. İşte bugün Eğitim Dünyası programında Mehmet Akif Ersoy'un kısa hayatını, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, sizlerle dilimizin döndüğü kadar paylaşmaya çalıştık kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz. İnşallah mekanı cennet olsun diyoruz. Cenab-ı Hak bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın sözünü de onun sözü olarak tekrar sizlere hatırlatmak istiyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, bu vesileyle okullarımızda Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıl dönümü münasebetiyle etkinlikler yapılırken hem hayatı hem sahip olduğu kişilik özellikleri birlikte verilirse, anlatılırsa ve İstiklal Marşımızın mısraları ruhuna uygun bir şekilde edebiyat öğretmenlerimiz, tarih öğretmenlerimiz tarafından iyi anlatılırsa çocuklarımıza vatanseverlik duygusu elbette gelişecektir. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak ülkemize, milletimize ve insanlığa güzellikler nasip etsin, başarılar nasip etsin. Özellikle İslam coğrafyasında, gönül coğrafyasında bulunan insanlığa refah, huzur ve barış nasip etsin. 1 Ocak 2026 tarihinde Filistin'i unutmadığımızı gösterecek yürüyüşe inşallah o 1 Ocak sabahı erkenden meydanlarda olmayı temenni ediyorum. Cenab-ı Hak Filistinli kardeşlerimizin, Gazze'li kardeşlerimiz başta olmak üzere Doğu Türkistan'dan, Myanmar'da ve diğer birçok İslam coğrafyasında zulüm gören insanlığa Cenab-ı Hak rahmet etsin. Oralarda dirilişe neden olacak imkanları, fırsatları Cenab-ı Hak nasip etsin diyorum. Gazze'deki müminlere, Müslümanlara Cenab-ı Hak iyilikler ve güzellikler nasip etsin. O yıkıntıların, o enkazın, o yokluğun içerisinde hafızlık müessesesini ve Kur'an talimini en güzel bir şekilde yürüten o aziz millete selam olsun diyorum. Tekrar Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyor. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla, Rabbime emanet olunuz.